Ayrım 9, sayfa 96. Feodor Petrovski homurdandı. Neden herifin evini araştırdın Yuri? Bir çuval inciri berbat ettiğini farkında mısın? Yuri Homolko doğacak neticeyi peşinden kabullenmiş gibi karşılık verdi. Başka çaremiz yoktu efendim. Dün gece Ajan Tretiakov'un Mihail'in karısına yaptığı beklenmedik ziyaretten sonra ona bir şey teslim ettiğinden emindim. Ama Tretiakov'un evinde hiçbir şey bulamadınız değil mi? Homolko sıkıntılı bir şekilde mırıldandı. Maalesef öyle efendim. Hiçbir şey bulamadık. Feodor yumruğunu küt diye masanın üzerine indirdi. Şimdi ne halt edeceğiz? Adam artık bize güvenmeyecek. Homolko bu saldırıya hazırlıklıydı. Fazla bir şey değişmeyecek efendim. Onun zaten bize güvendiğini sanmıyorum. Biz de ona güvenmiyoruz. Bundan o kadar emin olma diye homurdandı Feodor. Ajan Tretiakov'un sicili çok parlak. Şimdiye kadar kazandığı 3 liyakat nişanı var. Onu bir kalemde hain diye silip atamayız. Bence hiç önemli değil Sayın Petrovski. Her ajanın hata yaptığı veya doğruluk ilkesinden kaydığı anlar olmuştur. Ne demek istiyorsun açıkla. Sizce hain Mikhail Kuznetsov'un arkadaşı olması yeterli değil mi? Güldürme beni Yuri. Adamın Mihail'le senelerdir teması olmadığını biliyoruz. Bu pek bir şey ifade etmiyor efendim. Yalta'da görüştükleri delillere sabit. Ne ifade eder ki? Bir rastlantı olamaz mı? Belki de ama Mihail'in İstanbul'dan yolladığı ve elimize geçen şifreli mektuba ne diyeceksiniz? Sizce ihanetin müştereyken tertiplendiğinin en bariz işareti değil mi? Feodor Petrovski yine kükredi. Bizimki sadece bir varsayım. O şifreli mektubu çözemedik. Yine de en azından karı koca ile Ajan Tretiakov arasında organik bir bağ olduğunu biliyoruz. Bu kadarı da bize yeterli. Mektup ne kadar şifreli olursa olsun Mihail'in karısının ajana bir şey teslim edeceği kesin. Bolşoy'daki buluşma sırf bunun için tertiplendi. Feodor sustu. Homolko'nun haklı olduğunu biliyordu. Yine de içinden pis cüce diye geçirdi. Tretiakov şaşkınlıkla sordu. Tamara, burada ne işin var? İzlendiğimizi bilmiyor musun? Genç kadının harika güzellikteki mavi gözleri hüzünle buğulandı. Artık dayanamıyorum Boris diye inledi. Kocamdan en ufak bir haber yok. Hayatından endişeliyim. Mihail hayatta olsa mutlaka bir yolunu bulur beni arardı. Çok korkuyorum. Tabii Tretiakov bu ihtimalde düşünmüştü. Yabancı bir ülkede görevli olması FSB'nin onu ortadan kaldırmasına kesinlikle engel değildi. İzini bulmuş olsalar onu yok edecekleri muhakkaktı. Ama Boris onu yok edildiğini sanmıyordu. Tanıdığı Mihail, şeytana külahını ters giydirecek kadar zeki bir adamdı. FSB'nin eline geçen mektup metnini ne yazık ki görmemişti ama o mektubun teknik anlamda bir şifre kullanılarak kaleme alınmamış olduğundan emindi. Mihail sadece Boris'in bildiği bazı kavramları kullanarak 3 aşağı 5 yukarı ne istediğini anlatmış olmalıydı ki bu oldukça akıllı bir davranıştı. Boris, FSB'nin kendisine başvuruncaya kadar teşkilatın en yetenekli şifre çözücülerinin o mektubu saatlerce incelemiş ama bir neticeye varamamış olduklarından da aynı derecede emindi. Endişelenme diye fısıldadı Boris. Ben kocanın kesinlikle hayatta olduğuna inanıyorum. O çok kurnaz biridir ve sonuçta bana istediği haberi uçurdu. Gönlünü ferah tut. Tamara, emin misin diye kekeledi. Kesinlikle ama buraya gelmen tedbirsizlikti Tamara. Bunu yapmamalıydım. Sana soracağım çok şey var. Neyi bilmek istiyorsun? Önce şunu söyle bana, ona yardım edecek misin? Boris'in bakışları yine güzel kadının gözlerine takıldı. Sonra evet diye fısıldadı. Derin bir soluk verdi genç kadın. Bir anda yüzünde beklemediği bir sevince erişmenin mutluluğu okunuyordu. Teşekkür ederim Boris diye mırıldandı. Boris o anda içinden geçen gerçek duygularını söylemeyi çok isterdi ama bu asla yapamayacağı bir şeydi. Mihail'e aldırdığı yoktu. İşin aslına bakılırsa sebep ne olursa olsun çocukluk arkadaşına kızgındı bile. Belki de başını asla kurtaramayacağı bir derdin içine sokmuştu. Ama Tamara'ya hiçbir şekilde hayır diyemeyeceğini hissediyordu. Genç kadın soluk soluğa sordu. Sana vermemi istediği o anahtar nedir? Ne işe yarayacak? Boris gülümsedi. Bu çok eski bir hikaye. Tahmin edeceğin gibi çocukluk günlerimizden kalma ufak bir sır. Yıllar sonra hayatımızda bu denli önemli olacağını sanırım ikimiz de tahmin edemezdik. Yani o anahtarın ne işe yarayacağını biliyorsun değil mi? Evet Tamara, tahminlerin beni aldatmıyorsa biliyorum. Bana da anlatsana. Bence bilmemen daha hayırlı olur. İşin sonunun nereye varacağı hakkında hiçbir bilgim yok. Ama kanımca kocam çok önemli bir devlet sırrına ulaştı ve bu yüzden de gizlenmek zorunda kaldı. Ne yapacaksın şimdi? Boris cevap vermeden önce etrafına bakındı. Kapı aralığında bu denli tehlikeli konuları konuşmalarının anlamı yoktu. Hadi gel daireme çıkalım dedi. Tamara hiç itiraz etmemişti. Kadıncağızın aklı fikri biraz daha aydınlanmaktaydı. Boris de burada daha fazla durmanın bir yararı olmadığını kavramıştı. FSB mutlaka Tamara'yı buraya kadar izlemiş olmalıydı ve muhtemelen şu an buluştukları haberi Yuri Homolko veya Fyodor Petrovski'ye ulaşmıştı bile. Boris genç kadının koluna girdi ve onu asansöre doğru sürükledi. Dairesinin kapısını açan Boris bir an gözlerine inanamadı. Evin içi darmadağınıktı. Evi gizlenmeye bile gerek duyulmadan en kaba bir biçimde aranmıştı. Hiddetten köpürdü bir an ama hemen soğukkanlılığını toplayarak paslı anahtarın bulunduğu ufak yazı masasına doğru koştu. Anahtar alıp götürülmüşse bu her şeyin bittiği anlamına gelirdi. Soluk soluğa masaya yaklaştı. Fakat daha çekmeceyi açmadan masanın üzerinde düzgün taşları, topladığı mermer parçacıklarını ve onun yanında duran eski paslı anahtarı gördü. Keyifle sırıttı. Evini arayanlar belli ki neyi aradıklarını henüz bilmiyorlardı. Onları istedikleri şeye götürecek olan nesne tam gözlerinin önünde durduğu halde hiç dikkatlerini çekmemişti. Tamara da müthiş afallamıştı. ''Burada ne olmuş Boris?'' diye kekeledi. Anahtarın mevcudiyetinin sinirlerinin yatışmasını yetmişti Boris'in. Eline aldığı anahtarı muzaffer bir edayla Tamara'ya gösterdi. ''FSB'' dedi. ''Teşkilatım evimi araştırmış.'' ''Aman Allah'ım, önemli değil ne aradıklarını bilmiyorlarmış. Anahtar hala bizde.'' Ama bu da gösteriyor ki dün gece seninle temas kurduğumu farkındalar. Nasıl bu hükme vardın? Çok basit değil mi? Dün gece senden bir şey aldığımı düşünmüş olmalılar. Aksi halde evimi aramazlardı. Tamara'yı ter basmıştı. Ne yapacaksın şimdi diye sordu yeniden. Ajan Tretiakov birkaç saniye düşündü. Sanırım artık harekete geçmek zorundayım. Yani Podupya'ya gideceğim. Öyleyse ben de seninle geleceğim. Boris inanmazmış gibi şaşkın şaşkın genç kadına baka kalmıştı. ''Şaka mı yapıyorsun Tamara?'' ''Hayır, gayet ciddiyim. Bu imkansız, çok tehlikeli. Seni böyle bir tehlikenin içine atamam. Orada ne ile karşılaşacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kendi geleceğimden bile endişe duyarken bir de senin sorumluluğunu nasıl yüklenebilirim?'' ''Boşuna itiraz ediyorsun Boris. Sen götürmesen de ben yine de gideceğim.'' Aklını mı oynattın Tamara? Bütün FSB'nin peşimizde olacağını tahmin edemiyor musun? Bu düpedüz çılgınlık olur. Haklısın ama başka çarem yok. Nedenmiş o? Anlasana, şayet kocam hayattaysa mutlaka o da orada olacaktır. Boris hemen itiraz etti. Yanılıyorsun. Oraya kendi ulaşabilse neden benden yardım istesin ki? Orayı ve anahtarın sırrını bilen tek kişi benim. Benden de o yüzden yardım istedi zaten. Oraya ne gizlediyse gidip alacağımı biliyor. Mesela mesele bu kadar basit. Mihail asla orada olmayacak. Genç kadın anlamlı bir şekilde gülümsedi. Ama unuttuğum bir şey var. Neymiş? Diyelim oraya gittin ve Mihail'in gizlediği şeyi aldın. Peki onu Mihail'e nasıl ulaştıracaksın? İzini kaybettirmiş, ortadan kaybolmuş bir insana ulaşma şansın var mı? Bu sonra düşünülecek bir etap. Mihail mutlaka bunun içinde bir formül ayarlamıştır. Öncelikle benim Podupya'ya gidip istediğini FSB'den önce ele geçirmemi istiyor. Tamara olumsuzca başını salladı. Yanılıyorsun Boris, kocamı yeterince tanırım. Hayatta ise mutlaka onun da oraya erişmek için gayret sarf ettiğine eminim. Gelecektir. Boris sesini yükseltti. Asıl yanılan sensin, çok duygusal davranıyorsun. Heyecan ve merakını takdir ediyorum ama lütfen sağduyunu kullan. Oraya gitme şansı varsa benden neden yardım istesin ki? Hafifçe iç titreyen Tamara bilmiyorum diye fısıldadı. Fakat içimde fışkıran bir ses onun da oraya geleceğini söylüyor. Saçma, hem de çok saçma. Kendini ateşe atmanı istemiyorum. Genç kadın ilk defa irkilerek Tretiakov'un gözlerinin ta içine baktı. Sanki o gözlerden Boris'in kendisine hissettiği duyguları sezinlemiş gibi utandı birden. Birkaç saniye ne yapacağını bilemeden ajanı süzmeye devam etti. Boris için de sıkıcı bir an olmuştu bu. Gerçek hissiyatının Tamara tarafından anlaşılmasını istemiyordu. genç kadının delici bakışlarından kurtulmak istedi. "Bu isteğini gerçekleştirmem imkansız Tamara," diye fısıldadı. "Seni oraya götüremem." Ama Tamara hiç beklemediği bir şey yaptı. Hiç sesini çıkarmadan bakımlı uzun parmaklarını uzatıp genç ajanın yanağını hafifçe okşadı. Ten temasının adamı ne kadar sarstığını kadınlık önsezisiyle biliyordu. Ağzından tek kelime çıkmıştı. "Lütfen." Karaköy rıhtımından hareket eden ufak Rus feribotu sert Poyraz'ın estiği kuzeye doğru yollanırken Kasara'nın parmaklıklarına dayanmış olan Serkan yolculuğun pek de rahat geçmeyeceğini hemen anlamıştı. Nitekim boğazdan çıkar çıkmaz hava sertleşmiş, beyaz köpüklü kaba dalgalar vapuru sallamaya başlamıştı. Genç MİT ajanı oldukça tedirgindi. İlk defa Rusya'ya sahte Rus pasaportu ile giriş yapacaktı. MİT'in Rus ajanı Mikhail Kuznetsov'un isteği doğrultusunda hazırladığı plan bunu gerektiriyordu. Dün gece Cumhur Torkal'ın yaptığı açıklamalara, verdiği izahata rağmen genç ajan tatmin olmamıştı. Hala zihnine takılan bir yığın karanlık nokta vardı. Ama mesleki tecrübesiyle şu an bunların bir kısmının henüz kendisine bile açıklanmayacağını kavramış ve amirini sıkıştırmamıştı. Yalta'daki MİT elemanından kendisini aydınlatacak bazı bilgileri alacağını söylemişti Cumhur Torkal. Ancak Serkan alacağı bilgilerin sadece güzergah tayini, yol bilgileri ve vasıta tedarikinden ileri gitmeyeceğinden emindi. Rüzgar biraz daha sertleşince Mihail ile müşterek kullandıkları kameraya döndü. Rus yatağa uzanmış, ellerini başının altında birleştirmiş, sinsi gözlerini tavandaki bir noktaya dikmiş öylece yatıyordu. Son haliyle onu bir hayli yadırgıyordu. Zira dün gece isteği üzerine MİT'in temin ettiği boya ile saçlarını simsiyah boyamıştı Mihail. Adamın görünüşü gerçekten de değişmişti. Uzun saçlarını kestirmiş, yakışıklı hali bir hayli kaybolmuştu. Ama bu yola daha evvel de başvurduğu şüphesizdi. Zira hazırlanan sahte pasaportta önceden çekilmiş böyle bir fotoğrafın kullanılmasını istemişti. Mihail'in konuşkan biri olmadığı kesindi. Hasnun Galip sokağındaki evde de ancak mecbur kaldıklarında konuşmuşlardı. Birlikte acayip bir serüvene atıldıklarına göre doğrusu Serkan biraz daha konuşkan biriyle seyahat etmeyi tercih ederdi. Rus'un yine konuşmayacağını sandı. Hatta sıkılarak kendi yatağına ilişirken Mihail'in birden sırıtarak sorduğu soruyla irkildi. Sayın Piotr, halinden memnun musun? Piotr Serkan'ın sahte pasaportuna işlenmiş adıydı. MİT ajanı bozuntuya vermeden mırıldandı. Hava bozacağı benziyor. Bu da hiçbir şey değil. Yalta'ya doğru daha da sertleşecektir. Karadeniz'in en kötü mevsiminde yolculuk ediyoruz. Deniz tutar mı seni? Hayır diye söylendi Serkan. Bunu işittiğime sevindim. Zira kamerada devamlı kusan biriyle yolculuk etmek hiç hoş olmazdı. Kaba herif diye düşündü Serkan ama karşılık vermedi. Artık baş başayız dostum. Sanırım biraz gerçeklerden konuşmanın zamanı geldi. Bana bazı açıklamalarda bulunsan hiç de fena olmayacak. Açıklama mı? Sanırım bunu yapmak zorunda olan asıl sensin. Ben hala bu yolculuğa hangi amaçla çıktığımızı tam olarak bilmiyorum. Yapma dostum. Amirlerin sana bir suikast planından bahsetmediler mi yani? Serkan başını salladı. Evet bahsettiler ama ben hala detayları bilmiyorum. Merak etme, zamanı gelince her şeyi öğreneceksin. Umarım öyle olur. Biliyor musun, Türkiye'de senin kadar mükemmel Rusça konuşan birini bulacağımı hiç tahmin etmezdim. Boş ver şimdi bunu. Sana açıklamıştım. Ama gemi personeli senin Rus olduğundan hiç şüphe etmedi. Farkındayım. Şimdi söyle bakalım bana. Bizi ziyarete gelen o adam Türk değildi, yanılıyor muyum? Serkan bir an anlamazlıktan gelerek sordu. Kimi kastediyorsun? Bırak şimdi numarayı, o gözlüklü, şık giyimli adam. Onun MİT elemanı olmadığına kalıbımı basarım. Serkan bir an durakladı. Gerçeği söylemesinin hiçbir zararı yoktu bu saatten sonra. Evet değildi dedi. CIA'den de değil mi? Doğru. Sen biliyor muydun? Soruya iştenlikle cevap verdi Serkan. Hayır bilmiyordum. Ama öğrendim. Evet. Ya sen anlamış mıydın bizden olmadığını? Hemen hissettim. Niyeti beni Türkiye'den kaçırmaktı. Olabilir ama buna izin vermedik. Önemli olan nokta bana inanmamanız. Amerikalılar ne de olsa sizin dostlarınız. Size sığındığım andan itibaren durumu hemen CIA'ya bildirdiniz değil mi? Sanırım öyle olmuş. Peki neden son anda onlarla çalışmaktan vazgeçtiniz? Bunu bilemem. Ben operasyon başkanlığının sıradan bir memuruyum ve sadece bana verilen emirleri uygularım. Alınan kararları tartışma yetkim yoktur. Mihail Kuznetsov sırıtarak anlıyorum dedi ve konuşmayı birden kesti. Ertesi sabah deniz daha da azgınlaşmıştı. Ufak feribot iyice sallanıyordu. Yolcuların arasında Türkler de vardı. Serkan her ihtimale karşı beklenmedik bir sürprizle karşılaşmamak, ummadığı anda karşısında kendisini tanıyacak birini görmemek için pek kameradan dışarıya çıkmıyordu. Feribotta lüks sayılmazdı ama konuştuğu birkaç kamarot kesinlikle ona bir Rus vatandaşı nazarıyla bakmışlardı. O sabah denizin aşırı çalkantısından olsa gerek kahvaltı yaptıkları salon adeta boştu. Kahvaltılarını yapıp kameralarına döndüklerinde sıkıntıdan bunalan Serkan sırf laf olsun diye sordu. ''Bizimkilere Bristol Oteli'ne gideceğimizi söylemişsin.'' dedi. ''Evet öyle dedim ama oraya gitmeyeceğiz.'' Serkan kaşlarını çatarak sordu. ''Neden?'' Orası sakıncalı. Yalta'nın en lüks oteldir. Bizim öyle yerlerde işimiz yok. Fakat Mihail lafını ağzına tıkadı mitajanına. Biliyorum, Ukrayna'daki elemanlarınızdan birinin seninle orada temas kuracağını biliyordun. Ama olmaz. Neden? Bazı lojistik destek sağlayacaktık. Bana söylenen planın gereğiydi. Saçmalama dostum. Artık benim topraklarımda sayılırız. Burada MIT'in desteğine hiç ihtiyacımız yok. Ben her şeyi çok evvelden ayarladım. Ama nasıl olur, daha şimdiden plana aykırı davranmaya başladın. Uzatma Ajan Başar, bu ekibin patronu benim ve benim söylediklerim olacak artık. Serkan hiddetle Rus'a baktı. Adam onun hiddetini anlamış gibi sesinin tonunu biraz yumuşattı. Adamlarım beni Krimski Oteli'nde bekliyorlar. Zaten yalnız bir gece kalacağız ve sonra Kuzeydoğu'ya hareket edeceğiz. Serkan afallamıştı. Kuzeydoğu'ya mı? Moskova'ya gitmiyor muyuz? O çok daha sonra. Peki nereye gidiyoruz? Podupye diye ufak bir kasabaya. Ne işimiz var orada? Bunu şimdilik bilmek zorunda değilsin. Ajan Kuznetsov, sana bir kere daha hatırlatmak zorundayım. Bu davranışlarınla yaptığın anlaşmalara aykırı hareket ediyorsun. Bu durumdan hiç hoşlanmadım. Keza bizimkiler de hoşlanmayacaktır. Mihail gülümsedi. Şimdi de size kazık attığımı düşünüyorsun? Evet, maalesef öyle düşünüyorum. Buna hiç şaşmadım Ajan Başar diye mırıldandı Mihail. Sonra alt dudağını sarkıtarak devam etti. Nedense siz milletçe bizlerden hoşlanmıyorsunuz. İstanbul'da kaldığım 6 ay sürece gözlemlediğim tek şey bu oldu. Tarihsel bir nefretle dolusunuz. Bize devamlı saldırgan bir komşu olarak bakıyorsunuz. Serkan gizleyemediği bir hırsla homurdandı. Yalan değil. Biraz tarih bilgin varsa gözleminde haklı olduğunu anlarsın. Çarlık Rusyası zamanında da Sovyet rejimi sırasında da hep saldırgan ve toprak bütünlüğümüze göz diken siz oldunuz. Şimdi bizden sevgi ve anlayış mı bekliyorsunuz? Milletlerin ne düşündüğü hiç umurumda değil. Bizler teknik insanlarız ve bizi aydınlatan tek bir düstur vardır. Menfaat. Gerisi palavradır. Benim aklım ermez. Yine de endişelenme, hiç gerek yok. Zira bu olayda benimle MIT'in menfaati aynı doğrultuda. Bunu anlayacağını sanmıştım. Ben verdiğim sözlere saldığım, MIT'te ne söz vermiş isem yerine getireceğim. Serkan bir süre daha karşısındaki adamı süzdü. Ama Türkiye'yi terk ettiğimiz ilk gün anlaşma şartlarını bozmaya başladın. Bana anlatılan plan böyle uygulanmayacaktı. Mihail tekrar sırıttı. Kaç yıldan beri bu meslektesin dostum? Yeterince tecrübe kazanacak kadar. Niye sordun? Yanlış anlama ve seni küçümsediğimi sanma ama belli ki Yalta hakkında hiçbir fikrin yok. Ne demek istiyorsun? Kalıbımı basarım ki bu akşam Yalta'ya vardığımızda bizi kalabalık bir casus ordusu karşılamaya hazırlanıyordur. En başta Ukraynalıların desteğinde CIA ve tabii FSB. Serkan ilkildi birden. Hani bu yolu Moskova'ya uçakla gitmekten çok daha emin olduğunu söylüyordun? Orası öyle. Yine de daha emin. Ayrıca rıhtıma iner inmez bizi koruyacak adamlarım olacak. Ama en önemlisi Podupye'ye varmak için en kestirme yol burasıdır. Olayların gidişatından Serkan hiç hoşlanmamıştı. Ama onun da gerektiğinde kullanabileceği bazı alternatif çözümleri vardı. MIT'te de muhtelif ihtimalleri önceden düşünmüştü tabii. Şimdilik sadece bekleyecekti. Feribot 15 dakika evvel limana bağlanmış ve yolcular yavaş yavaş vapuru terk etmeye başlamıştı. İki ajan da hazırdı ama Mihail Kuznetsov ağırdan alıyordu. Ellerinde iki ufak valizden başka bir şey yoktu. Hava çoktan kararmıştı. Dışarıda Serkan'ın tahmininin aksine ılıman, rüzgarsız ve içinde bulundukları kış mevsimine göre ılık sayılacak bir hava vardı. İkisi de güvertenin parmaklıklarına dayanmış, birer sigara tellendirerek feribotu terk etmeye başlayan araçları seyrediyorlardı. Serkan sordu. Bahsettiğin Krimski Oteli uzak mıdır? Mihail yine gülümseyerek yüzüne bakmıştı. Neden sordun? Sadece merak ettim. Otel limana uzak değildir ama biz otele gidecek değiliz. Serkan ters ters Rus ajana baktı. Ama bana bu sabah geceyi Krimski Oteli'nde geçireceğimizi söylemiştin. Fikrimi değiştirdim. Artık zaman kaybetmek istemiyorum. Az sonra limanda iki adamla buluşacağız. Onlar bize birer araba ayarlamış olacaklar. Arabaya atlayıp hızla Yalta'dan uzaklaşacağız. Vakit benim için altın değerinde. Burada daha fazla oyalanmamızın bir anlamı yok. Serkan hafifçe başını sallamakla yetindi ama artık Mihail'e olan güvenini tamamıyla yitirmişti. Adam devamlı yalan söylüyordu. MİT'te yaklaşık bir aydır onu sorgulayan elemanların ona nasıl inandıklarına şaşıyordu artık. İlk defa geleceğinden endişe duymaya başlamıştı. Bu herif Rusya'ya adım atıp kendisini güvende hissettiği anda yapacağı ilk işlerden biri de mutlaka yanındaki MİT ajanından kurtulmaya çalışmak olacaktı. Saat 7.30'da feribotu terk ettiler. Gümrükten hiçbir müşkülatla karşılaşmadan çıkmışlardı. Mihail'in Yalta'yı iyi bildiği belli oluyordu. İskeleye paralel uzanan küçük bir caddeye saptılar. Yaz aylarında turistlerle dolan sokaklar hemen hemen boştu. Kısa bir yürüyüşten sonra cadde üzerindeki ufak bir tütüncü dükkanına daldı Ajan Kuznetsov. İçeride 40 yaşlarında ufak tefek bir adam vardı. Mihail'i görünce gözleri ışıldadı birden ama yanındaki Serkan'a garimseyerek baktı. ''Buyurun ne arzu etmiştiniz?'' diye sordu. Mihail bir iki adım atıp adama yaklaştı. ''Telaşlanma Viktor, yanımdaki yabancı sayılmaz, zararsızdır.'' Tütüncü rahatlamış gibi yanına yaklaştı. Mihail'e tokalaştı. Fakat Serkan'ı hala kuşkulu nazarlarla süzüyordu. ''Seni yalnız bekliyorduk.'' diye mırıldandı sadece. ''Bu arkadaş yardımcımdır, bana refakat edecek.'' Sessizce konuşmaları dinleyen Serkan biraz rahatlar gibi olmuştu. Mihail, istediklerimi temin ettiniz mi diye sordu. İki aydan beri hazırız. Ama gelmen gecikti. Biliyorum, ancak imkan bulabildim. Yavaş yavaş ümidi kesmeye başlamıştık. Alexander nerede? İstediklerinle beraber arabanın içinde. Feribotun her gelişinde biz de hazır bekliyoruz. Burada durum nedir Viktor? Şüpheli bir şeyler oluyor mu? Henüz etraf sakin, kayda değer bir şey yok. FSB'den yeni istimalar var mı? Hayır, fakat dün iskelede iki şüpheli Amerikalı gördük. Tahmin etmiştim, lanet olsun. Senin için mi buradalar? Evet, olabilir. Onları izliyor musunuz? Gayet tabii. Peşlerinde kim var? Sergey Smirnov, onu tanımazsın ama çok yetenekli bir arkadaş. Amerikalılar nerede kalıyor? Bristol Oteli'nde. Tamam, anlaşıldı. Şimdi Alexander'ı ara, buraya gelsin ve bizi alsın. Hemen yola çıkmak istiyorum. Nasıl istersen Mihail.